Ayrım 20.
Tanpınar'ın Doğu-Batı Bileşimi adı altında yapmaya çalıştığı şey, geçmişimizi toptan yatsıyan küçük burjuva bürokrat görüşü ile geçmişin kültürünü tanımış ve sevmiş, kökü mazide olan Ati, Yahya Kemal. Olmak isteyen aydının görüşünü uzlaştırmaya çalışmak gibi görünüyor ilk bakışta. Ama uzlaştırmak bile denemez buna. Küçük burjuva bürokrat görüşünün özüne hiç dokunmadan, bu görüşün halkı yönetimin dışında bir nesne gibi gören anlayışını olduğu gibi alarak, sosyal sınıfların varlığını yadsıyan görüşünü olduğu gibi alarak, devleti küçük burjuva bürokratıyla özdeşleştiren görüşünü olduğu gibi alarak, maziyi bu görüşe bir pudra gibi, bir allık gibi sürmek, böylece bu görüşü, Türkiye gerçeklerini görebilmek ve doğru düşünebilmek için yanılgıları ve gerçek niteliği gösterilerek tarihin çöp kutusuna atılması gereken bu görüşü daha sevimli hale getirmek çabasına girişmek. Nesnel açıdan değerlendirince Tanpınar'ın yaptığının bundan başka bir şey olmadığı görülüyor. Tanpınar'ın 1942-1946 yıllarında CHP milletvekili olduğunu hatırlayalım. Tanpınar bir ekonomik kalkınma meselemiz olduğunu biliyor ama ekonomik kalkınmanın sadece teknik ekonomik bir mesele olmadığını, her şeyden önce bir siyasi iktidar meselesi olduğunu ve bu iktidarın iç sosyal güçlerle ve dünya ile ilişkilerini anlamaktan çok uzak. Bunun için de genellikle meseleleri baş aşağı koyuyor. Temeldeki bozuklukların yüzeydeki belirtilerine gene yüzeysel, daha doğrusu üst yapısal çözüm yolları arıyor. Ve bu çözüm yollarını da sadece sohbetler içinde arıyor. Memleketin bunca meselesini tartışan aydınların en küçük bir eylem niyetleri yoktur. Mümtaz dünyayı ıslaha kalkmamayı, sayfa 113, bir erdem olarak görür. Böylesi insanlar nefislerine sadık olarak yaşamanın sırrını bulmuşlar. Öbürleri kendilerini aldatıyorlar gibi geliyor bana der. Sayfa 113. Bir romanda bir mesele konmak isteniyorsa bu meselenin doğru konması bile başlı başına önemli bir şeydir. Çözüm yanlış olabilir, o başka mesele. Ama Tanpınar meseleleri çözmek bir yana doğru da koyamıyor. Bunun için o sayfalar boyu tartışmalardan bizde kalan tek şey şu oluyor. Cumhuriyet aydınlarının Cumhuriyet döneminin başarısızlıkları karşısında soyut düşünce düzeyinde kalan tedirginlikleri, tepkileri, arayışları, huzursuzlukları. Ama bu tedirginliklerin, bu arayışların bir kaçışla iç içe olduğu da pek açık. Tarihe kaçış, musikiye kaçış, İstanbul'un güzelliklerine kaçış. Sosyal özü bakımından yetersizliklerine, Tanpınar'ın süslü cümle yapmak merakına, büyük laf etmek tutkusuna rağmen huzuru seviyorsam bu, Mümtaz'la Nura'nın büyük bir sanat gücüyle anlatılan o unutulmaz aşklarının etkisinden olsa gerek diyorum. Bir de şehir romanını, aydın roman kahramanlarını özlemenin etkisi olabilir. Şu içinde yaşadığımız huzursuz dönemde, aşkı bu kötü dünyamızda tek kurtarıcı, sayfa 201. Sayan bir romanı okumanın acaba bize farkında olmak istemediğimiz bir kaçış, geçici de olsa, sağlamasının da payı yok mu diye de düşünmüyor değilim. Gene de hemen hemen her akşamüstü yürüyerek geçtiğim köprüden, şimdi Tanpınar'ın o çok sevdiği Üsküdar'ın sisli ışıklarını seyrederek geçerken, Mümtaz'la Nura'nın o mutlu yazını, hayatlarının o bir mısrağı berjesteye benzeyen mevsimini düşünüyor ve Ehrenburg'un yıllarca önce okuduğum bir romanından bende yaşayan tek cümleyi hatırlıyorum. Benim sana rastlamam gökyüzünde bir yıldızın bir başka yıldıza rastlaması kadar güçtü. Kaybetmek için mi buldum ben seni? Ve bir şeyleri yitirmiş olmanın acısı ile bir şeylerin bulanık özleminin birbirine karıştığı bu akşam saatlerinde içmekle okumak arasında seçme yapmanın alabildiğine güçleştiği bu saatlerde hep Ahmet Muhip'in nicedir aklıma gelmeyen iki dizesini tekrarlıyorum. Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla, halay çeken kızlar misali kol kola. Sahnenin dışındakiler. İhsan romanın 167. sayfasında şöyle diyor. Orada Anadolu'da, mücadele var, muharebe var. Mukadderatımız orada halledilecek. Asıl sahne orası. Biz burada maalesef sadece seyirciyiz. Sahnenin dışındayız. Romanın adı buradan geliyor. Sahnenin dışındakiler. Biraz aldatıcı bir ad. Buna bakarak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sahneyi ya da mücadeleyi bir ölçüt olarak aldığı, değişik de olsa bir milli mücadele romanı yazmak istediği sanılabilir. Oysa Tanpınar için önemli olan sahnenin dışında ya da içinde olmak değil, tanıdığı bir takım insanları anlatmak. Bir de belki bu insanları anlatarak bir şeyleri aramak, bir çöküşün içinden bir aydınlık kapıya, bir yeni insana ulaşmaya çalışmak. Ama şunu hemen belirtmek gerek. Tanpınar gelişmeyi gösterirken değil, çöküşü gösterirken, umudu ve beraberliği anlatırken değil, umutsuzluğu ve yalnızlığı anlatırken, sevinci yazarken değil, hüznü yazarken usta ve büyük, hatta erişilmez. İstanbul'a 1920 yılı Eylül'ünün sonunda yağmurlu, kapanık bir gece yarısı gelmiştim cümlesiyle başlayan roman, Cemal'in anıları biçiminde. Cemal daha ilk sayfada bir geriye dönüşle Behçet Bey'den söz açar. Behçet Bey'in evliliğini tek cümleyle özetler. Karı koca senelerce yan yana uzatılmış iki değnek gibi yaşamışlardı. Sayfa 14. Sonra sayfalar boyu Sabiha, İhsan, Kudret Bey, Behçet Bey, Atiye Hanım, Nuri Bey, Tevfik Bey, Süleyman Bey, Sakine Hanım. Sahnenin dışındakilerdeki bazı kişiler huzurda yaşamaya devam ederler. Huzurun iki önemli kişisi Mümtaz'la Nuran da bu romanda şöyle bir görünürler. Birinci kısım bu insanların tanıtılmasıyla biter. Tanpınar birinci kısımda tanıdığı insanları acele etmeden sakin sakin büyük bir ustalıkla anlatır. Bu insanlar kişiliklerinde bir toplumun yakın tarihini somutlaştıran insanlardır. Onları izlerken 1920'lere nerelerden nasıl geldiğimizi de izleriz. Gerekli yerlerde İhsan alır sözü. Daha kesin, daha açık seçik özetler yapar. Bu kısımda Cemal geçmişe anılarını yazdığı yaşın olgunluğu içinde bakar. Çünkü birinci kısımda şimdiki zaman yok gibidir. Ya da ancak geçmişi aydınlatabildiği ölçüde vardır. Tanpınar bir yazısında şöyle diyor. Bu firari zaman, halsiz zaman bana adeta sanat için bir metot gibi göründü. Bakınız yaşadığım gibi. Sayfa 315. Geçmiş zaman dağınık anılar biçiminde ama renkli bir anlatımla gözler önüne serilir. İmparatorluk küçüldükçe küçülen evler, Mahmut Şevket Paşa olayı, İttihat ve Terakki, Balkan Muharebesi, Enver Bey'in, Cemal Bey'in paşalıkları ve ardından Harbiye, Bahriye Nazırlıkları. Yeni bir savaşta Almanya'nın kucağına düşüş kaygısı. Cemal bunları gördüğü, yaşadığı zamana göre değil, algıladığı zamana göre anlatıyor. Bunun içinde geçmiş zamanla şimdiki zaman hep iç içe. Söz gelimi Atiye teyzesine anlatırken, halinde sonradan okuduğum, vurgulama benim, Edgar Allan Poe hikayelerinin kadın kahramanlarını andıran bir şey vardı. Sayfa 15 diyor. Oysa ikinci kısımda değişen bir şey var. Cemal sanki tiyatrodaki anlatıcı görevini bırakmış, kendi rolünün gerektirdiği kıyafete ve yaşa bürünerek sahneye çıkmıştır. Tanpınar arada sırada söze karışırsa da bu genel durum pek değişmez. Artık şimdiki zaman vardır. 169. sayfada İhsan'ın söylediği bir cümle ikinci kısımdaki zaman değişimini özetler gibidir. Ben size bugüne, bu ana ait işten bahsediyorum. Örnekse ikinci kısımda 208. sayfada Sami Bey şöyle söz eder babasından. Onun yaşadığı zamanlarda insanlar bizim kadar etrafından mesul değildiler. İyi olmaları için kendilerini korumaları kafiydi. Cemal için bu sadece bir konuşmadır. Oysa birinci kısımda değerlendiren, yargılayan bir Cemal vardır. Olgunlaşmış bir Cemal. Evlerindeki bir toplantıda geçen konuşmaları anlatırken şöyle der. O devirde daha meseleler bugün olduğu gibi insanları kendiliğinden zorlamıyordu. İnsanların onlara gitmesi lazımdı. Onun için dünyanın her tarafında namuskar vatandaş denilen insan tipi az çok Nuri Bey'e benzerdi. Sayfa 145. Sahnenin dışındakiler romanda zaman sorunu üzerinde insanı düşünmeye zorlayan bir eser. 155 sayfalık birinci kısımda ancak iki sayfa ile değinilen işgal altındaki İstanbul artık romandaki yerini almaya başlar. İstanbul esirdi. Sayfa 279. Sözcükleri uzaktan uzağa aynı dönemi anlatan bir başka romanın adını anımsatır. Esir şehrin insanları. İlginç bir rastlantı. Sahnenin dışındakiler Yeni İstanbul gazetesinde 10 Mart 1950, 26 Mayıs 1950 arasında tefrika edilir. Esir şehrin insanları da yanlış anımsamıyorsam bir yıl sonra aynı gazetede tefrika edilir. Nurettin Demir takma adıyla. Ne var ki ikinci kısımda Tanpınar yorulmuş gibidir. Gerçi yer yer harikulade sayfalar yazar ama bir takım olay başlangıçlarını olduğu gibi bırakır. Geliştirmez ve bana öyle gelir ki romanını bitirmeden 374. sayfaya son sözcüğünü yazar. Cemal 6 yıllık ayrılıktan sonra döndüğü İstanbul'da bir tek şeyin ardındadır. Sabiha. Oysa güvendiği insanlar onu bir takım olayların içine itiverirler. Bulunduğu ilçedeyken gönüllü olarak Anadolu'ya yukarılara geçmek. Sayfa 17. İstemişse de İstanbul'da gerçekte milli mücadele pek de umurunda değildir Cemal'in. Örnekse İhsan'ın istediği buluşmaya yetişmemek için elinden geleni yapar. Hatta ayıplamazsanız vapuru kaçırmak için elimden geleni yaptığımı da ilave etmek isterim. Sayfa 212. Durumunu bilir. Hakikatte ben garip bir tembellik içinde idim. Uzleti, sükûnu, hülyayı arıyordum. Sayfa 213. Romanın kişileri hakkında kimi gerçekleri muhtara söyleten Tanpınar, muhtarın ağzından Cemal'e boşuna "Bir somnambül gibi ortalıkta dolaşıyordunuz." dedirtmez. Cemal rızası ve fikri sorulmadan şahsı üzerinde pazarlıklar yapılırken, iradesi dışında katıldığı eylemlerin içinde bir uyur gezer ilgisizliğindedir. Tek ilgi merkezi olan Sabiha ile ilgi duymadığı olaylar arasında bir saat sarkacı gibi gider gelir. Ama yaşanan dönemin genel havası ve çevresindekilerin etkileri ağır basacaktır. Roman biterken son sayfada şöyle der: "Sabiha'yı unutmuştum artık. Etrafımı alan insanlar bana onu düşünmem için imkan bırakmıyorlardı. İstanbul'a geldim geleli bu hep böyle olmuştu." Sayfa 374. Cemal'in yazarlarının dünya görüşleri bir yana, roman kişisi olarak uzaktan uzağa kamusun yabancısından çizgiler taşıdığı bile söylenebilir belki. Günlük eylemler içindeki ilgisiz Cemal, daha köklü bir şeylerin, bir aranışın ardında bir başka insan olmak özleminde görünür. Arzular ve ihtiraslar geçince her şey zalim ve mütearız yokluğun aynası oluyordu. Yalnız bir yerde hakiki sevgide onu yenebiliyorduk. Sayfa 310 diye düşünür. Cemal için yokluğu yenen gerçek sevginin simgesi Alayiyeli Ahmet'tir. Ve Cemal Alayiyeli Alanyalı. Ahmet'in o unutulmaz hikayesini, o gerçek tragedyayı anlattığı insanlara hikayenin bir bölümünü anlatmaz. Yaldız süslü salonda kendi hodbinliklerinde mumyalaşmış insanları, sayfa 240, layık bulmaz buna. Onların bunu anlayamayacağını bilir. 3 sene kadın vücudunu tanımadan yaşadım. Yalnız onu düşünüyordum. Ondan sonra ondan başkasıyla sevişmek bana ağır geldi. Zaten onun başına gelen şey bana bu işlerin zannettiğimiz gibi olmadığını öğretmişti. Sonra kendisiyle konuşunca onun bu işte sade günahsız değil, temiz olduğuna da inandım. Bana hepsini anlattı. Nasıl olduğunu bilmiyorum diyordu. Fakat hep kaçıyordum. Sanki o yatakta, o adamların kolları arasında değildim. Hep benimle berabermiş. Ölmüş sandığı benimle berabermiş. Şimdi o ölü, ben de onunla beraberim. Sayfa 312. Cemal hep alayeli Ahmet'i ve karısını düşünerek arıyor o aydınlık kapıyı. Çünkü hayat dediğimiz şey alayeli Ahmet'in sadık köpeğidir. Hala üstüne bindiği kır attır, sevdiği kadındır. Nefes aldıkça türküsünü söylediği ıssız dağlardır. Sayfa 313. Bir genç orospuyu düşünürken aklında gene alayeli Ahmet'in karısı vardır. Alayeli Ahmet'in karısını kurtaran o çok küçük şeyi, o çok küçük mucizeyi yüklenebilirse her şey değişebilir. Çünkü hayatta, ölümde sevdin mi, affettin mi yenilebilir. Sayfa 314. Ve Cemal'in vardığı sonuç, insan hayatla dövüştüğü zaman ona başka türlü bakıyor. Şimdi Anadolu'da dövüşenlerin hepsi hayata başka türlü bakıyorlar. Hepsinde alayeli Ahmet'e benzeyen bir taraf var. Sayfa 314. Bu bakımdan romanın adı Sevginin Dışındakiler'de olabilirdi diye düşünüyorum. Sevginin dışındakiler, yaşamanın dışındakiler. Sevgisizler, yaşamasızlar. Çünkü anlatılan kişilerden bazıları sahnenin içinde. Bakınız 187. sayfada Tevfik Bey'in Cemal'e anlattıkları. Cemal'de bir yeni insan olmak özlemi vardır. Aklıyla bunun yolunu bulmuş gibidir. Kendimden sıyrılmam lazım, onlar gibi, Anadolu'da dövüşenler. Açlığın ve çıplaklığın içinde ümit kaftanlarını giymem lazım. Bir de kendime herkesi tercih etmem lazım. Sayfa 316. Ama umutsuzdur. Çünkü ben hayata çok yaldızlı bir mazi aynasından bakıyorum. Sayfa 316. Mazi aynası ile Sabiha'nın gözlerinde seyrettiği, alayeli Ahmet'in türkülerinde dinlediği başka aynalar arasında bocalar. Bütün roman boyunca sürer gider bu bocalayışı. Kişisel kaygılar ağır basarken, yaşama lezzetini kaybetmişken bakarsınız bir konuşma ile içtimai insan tekrar uyanır. Onu şahsına ait düşüncelerden, endişelerden kurtarır. İstanbul'a döndüğü zaman kiracılarının hali, Asaf Bey'in karısının sözleri, İhsan'ın esaret yaşamı, bütün bu değişiklikler sarsar Cemal'i. Ve bunların hemen ardından gelen paragrafta Tanpınar, Cemal'in değişme karşısındaki korkusunu nefis bir saptamayla verir. Mandalı çekerek köşkün bahçe kapısını açtım ve içeriye girdim. Çocukluğumdan beri tanıdığım ağaçları yerlerinde görünce içim ferahladı. Sayfa 182. Ama bir yandan da şunları söyler. Kafamın bir köşesinde alayeli Ahmet'in türküleri ve hatırası. İyi beslenmiş, mesafelere susamış atlar gibi bekliyor. Bir gün onlara atlayacağım. Sayfa 316. Sabiha'nın sizler öyle seversiniz uzaktan ağlamak için. Sayfa 129. Sözlerini unutamaz bir türlü. Şunları da. Babamın söylediği o hapishane türküleri var ya, yahut oyun havaları, işte onların insanını severim. Siz hepiniz bizim saatin katibine benziyorsunuz. Sayfa 128. Cemal iç dünyasına sığınan, kendine özgü bir kaçışı yaşayan biri. İtildiği olayların içindeyken bile öyle. Bunun için bir başka insan olmak onda hep bireysel bir özlem olarak kalır. Hep zihinsel bir çaba olarak kalır. Olmak istediği insanın niteliklerini halkta arar ve bulur. Sevmek, affetmek ve hayatla dövüşmek gücü. Oysa sonunda vardığı gerçek şu. Ben bütün ömrümce proje kurmuş, tasarlamış, onların vücut bulma hayalleriyle yaşamış bir adamım. Sayfa 18. Sabiha'nın başka insanlar için söyledikleri Cemal için de doğru çıkmıştır. Bütün bu insanlar bana öyle geliyor ki olacakları şeyi olamamışlar. Bir duvar önünde asıl yollarını değiştirmişler yahut da oldukları yerde kalmışlar. Sayfa 51. Cemal küçük burjuva dünyasının dar, sıkıcı ama kolay ve rahat sınırlarını kıramamıştır. Çocukluğumdan beri tanıdığım ağaçları yerlerinde görünce içim ferahladı. Cemal budur ve böyle kalır. Eksik bir Oblomov. Bunda ihsanın fikirler arkalarında kendi kalabalığını isterler. Onu bulamazsa konuşan hür olmaz. Sayfa 65. Sözünün etkisi var mı belli değil. Tanpınar tarihsel gelişimde eş zamanlı olmayan, toplumsal dayanağı bulunmayan değişme, başka insan olma özlemlerinin aydınlık bir kapıya değil de bir boşluğa çıkacağını mı belirtmek ister? O da belli değil. Sabiha'yı daha çok çocukluğuyla tanıyoruz. Cemal birinci kısımda uzun uzun anlatır Sabiha'yı. İkinci kısımda ise Sabiha'nın varlığını dolaylı olarak buluyoruz. 156. sayfadan 374. sayfaya kadar sadece 6 sayfada görünür. Ama başka insanlar üzerindeki etkisiyle, Cemal'in sevgisiyle, muhtarın Süleyman Beylerin yaşamlarıyla, Hasan Bey ile Leyla ile salonlarda adının geçmesiyle keskin bir Sabiha atmosferi roman boyunca ağırlığını sürdürür. Her yüzde, her konuşmada, her olayda Sabiha'dan bir yankı vardır. Yüzünü görmediğimiz Godot gibidir. Sabiha romanı doldurur. Sabiha'yı çizerken zaman zaman gerçeklerden uzaklaşıyor Tanpınar. Öbür kişilerini anlatırken ulaştığı başarı düzeyine ulaşamıyor. Yıllar sonra İhsan yeni doğan kızına Sabiha adını verir. Cemal ile Sabiha'yı konuşurlarken Cemal'in Talih'i benzemesin demesi üzerine İhsan'ın cevabı şöyledir. Evet, Talih'i benzemesin. Fakat kendisi benzesin. Bunu çok istiyorum. O hayat iştihasını, o dikkati istiyorum. Onun gibi konuşurken karşısındakine kendini buldursun. Sayfa 130. O hayat iştihası, öyle görünür Sabiha. Canlı, hareketli, sorular soran, annesi gibi alalade bir şikayet makinesi olmak istemeyen, bir şeyler yapmak isteyen. Gene de bana hep Behçet Necatigil'in o unutulmaz dizesini anımsatıyor. Solgun bir gül oluyor dokununca. Tanpınar Sabiha'ya konuşurken karşısındakine kendini buldurmak görevini yükleyince, İster istemez Sabiha'yı idealize etmeye başlıyor. Sabiha'ya o yaşta bir çocuğun söyleyemeyeceği sözler söyletiyor. Söz gelimi bizde yazı yazanlar hakkındaki gözlemi, sayfa 65. Kadın sorunu hakkındaki sözleri, sayfa 82. İhsan hakkındaki sözleri, sayfa 127. O yaştaki bir çocuğun söyleyebileceği sözler değil. Sabiha'yı izlerken bulanık bir Dostoyevski etkisini görmemek mümkün değil. Cemal'le 128. ve 129. sayfalardaki konuşmaları, sevdiği Cemal'le değil de sevmediği muhtarla evlenmesi, kocasını terk ettiği halde asıl fenası çağırsa gideceğimi tekrar o cehennemde yaşamaya razı olacağımı bilmekliyim. Sayfa 359. Sözü. Doğrudan doğruya belirli bir Dostoyevski kişisine benzetmenin yanlışlığını biliyorum. Gene de Tanpınar'ın Sabiha'da bulduğu yaratılıştan gelme kayıtsızlıkla, sayfa 43. Dostoyevski'nin Nastasya Filipovna'nın hiçbir şeye, özellikle kendisine değer vermediği anlaşılıyordu. Budala Nihal Yalaz'a Taluy çevirisi. Cem Yayın Evi 1. cilt sayfa 52. Sözü arasında bir bağlantı kurulabilir belki. Sabiha, Nastasya Filipovna'nın yaptıklarını yapabilecek bir kadın olarak düşünülmüş gibi geliyor bana. Nastasya Filipovna'nın 1920'lerde İstanbul'da yaşayanı, aynı hamurdan iki kadın. Herkesin aşık olduğu Sabiha hakkında en doğru yargıyı galiba muhtar verir. O da başka türlü hastaydı. İliklerine kadar hastaydı. Şahsiyetinin ve imkanlarının hastasıydı. Onu çıldırtmıştınız. Sayfa 346.